SBS Türkçe ilesiniz.
Yavuz Bey, büyükelçilerin açıklamaları sonrası gelişmeleri izledik. Peki bunun perde arkasına ilişkin söyleyebileceğiniz şeyler var mı?
Vallahi şimdi sistem şöyle işledi. Anladığımız kadarıyla her iki tarafta, hem büyükelçiler kısmı ve bağlı oldukları ülkeler bazında, hem de Türkiye tarafında krizin büyümesi talep edilmedi. Bu nedenle bir cümlelik bir açıklama, malum işte Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ülkelerin iç işlerine karışmamayla ilgili, buna bağlılığımızı sürdürüyoruz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Twitter'da paylaştığı mesaj, o mesajın diğer büyükelçilikler tarafından yer tespit edilmesi ya da aynı biçimde sosyal medyada paylaşılmasıyla kriz aşıldı. Ama şimdi baktığımız zaman Avrupa kanadında ya da Amerika'daki medyada Türkiye'nin geri adım attığı söyleniyor. Çünkü bu paylaşılan mesaj aslında bir şekilde malumunda ilamı, bunun tersine bir şey söyleme ihtimali de yok. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine bağlıyız. O ne? Ülkenin iç işlerine karışmamak. Zaten bağlı olmanın dışında bir hareket olamaz. Burada itiraz edilen şeyin insan hakları ve ifade özgürlüğüyle ilgili olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının Türkiye açısından yasal mevzuat çerçevesinde bir bağlayıcılığı olduğu meselesi, ki bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama yapıldı, başka ülkelerde aynı noktadalar, Türkiye'nin buna uyum sağlamadığı veya bu kararları uygulamadığı biçimindeki eleştiriler söz konusu. Yani Avrupa Birliği ve imzayı atan ülkeler, 10 ülke aynı noktada duruyor. Türkiye aynı noktada duruyor çünkü kavala tutuklu. Ama Türkiye tarafından baktığınızda Avrupalı büyükelçilere, Amerika dahil olmak üzere, geri adım attırıldı. Buradan büyük bir diplomasi zaferi oluşturuldu. Zaten onlar her türlü Türkiye aleyhine organizasyonunun yanındalar. Ve haddlerini bildirmek için bu işler yapıldı gibi değerlendirmeler var. Dışişleri Bakanlığı bu konuda ne yaptı? Çünkü Cumhurbaşkanı dışişlerine talimat verdim demişti. Ve burada istenmeyen kişi ilan edilecek demişti 10 büyükelçi için. O dönemde Dışişleri Bakanlığı herhangi bir açıklama gelmemişti. 4 gün sustuktan sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da buradan bir kahramanlık hikayesi çıkartmak için çaba sarf etti. Çıktığı bir canlı yayında. Dedi ki büyük panik dediler büyükelçiler, bavullarını toplayanlar oldu ve sonrasında işte girişimler neticesinde bir orta yol bulundu. Bize bir metin gönderdiler, biz o metni kabul etmedik dedi Çavuşoğlu. Sonra yenilediler o metni, o metin üzerinde anlaştık ve büyükelçiler kalabildiler Türkiye'de. Şimdi Çavuşoğlu'nun söylediği şey bir metin. Metin dediğiniz şey en azından birkaç cümleden oluşuyor. Ama büyükelçilerin açıkladıkları bir cümle. Daha önce gelen metin neydi? Sonrasında kabul ettik dediği metin değil. Buralarda bir takım sıkıntılar var. Ama dediğim gibi her iki tarafta kendi kamuoyuna bu meseleyi bir zafer olarak aktarma konusunda, ki diplomasi de bu aslında vazgeçilmez kural. Her iki tarafta kendi taraflarına, kendi kamuoyuna, kendi ülkelerine atılmış olan bir adımla ilgili her ne kadar kendine ilişkin bir takım sıkıntılar da olsa bir zafer olarak ilan edecek bir nokta bulması. Diplomasinin zaten bu. Burada da öyle bir durum söz konusu görebildiğimiz kadarıyla. Ama tabii Dışişleri Bakanı'nın 4 gün sustuktan sonra açıklama yapması ve açıklamasını yaparken de işte biz olmanın hadlerini bildirdik, neredeyse gidiyorlardı, bavullarını topladılar falan gibi ifadeler kullanılması dikkat çekici. Çünkü o açıkta büyükelçilerin duyurusundan, Kavala'yla ilgili tahliye çağrısından sonra büyükelçilerin bağlı olduğu başkentlerde herhangi bir şey olmadığı, büyükelçilere herhangi bir girişimde bulunulmadığı, hala Türkiye'de görev yaptıkları gibi değerlendirmeler ve açıklamalar o ülkenin Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılmış. Üstelik bu açıklamanın arkasında olunduysa Ankara ile Büyükelçilikler arasındaki sürdükten sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmen ilan edilmişti. Biz bu konuların İnsanlarla ilgili meselelerin 41. madde, Viyana'nın sözleşmesinin 41. maddesiyle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyoruz. Kavala'yla ilgili, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasıyla ilgili görüşlerimizin arkasındayız ifadeleri de kullanılmış.
Yavuz Bey, yurt dışına asker gönderilmesine hayır oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi ezber mi bozmuş oldu ve buna tepkiler neler?
Evet, biraz ezber bozmuş oldu. Çünkü yani Türkiye'de siyasi ortam şöyle devam ediyor. Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti karşı tarafı, Millet İttifakı'nı HDP ile birlikte tanımlıyor. HDP de bu ittifakın gizli ortağı diyor. Bu söylem üzerine ve bunun toplumda yarattığı etki üzerine Cumhuriyet Halk Partisi, ki zaten İyi Parti birlikte olma konusunda son derece net tavır almış durumda ve HDP ile bağlantıları olmadığını iddia ediyor, ama CHP özellikle yerel seçimler sonrasında biraz daha özgüvenli hareket ediyor. HDP'ye bir siyasi parti muamelesi yapmak konusunda, ama sistem bu kadar. Ama yine de Cumhur İttifakı'nın bu söylemleri sonrasında biraz daha mesafeli bir yaklaşımları vardı. Ama ilk kez işte bu tezkerede, ki birçok tezkere geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, ama kırılma noktası içinde belki dokunulmazlıkların kaldırılması da koymak lazım. Çünkü Davutoğlu döneminde HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmak istendiğinde Davutoğlu, Cumhurbaşkanı istemişti bunu. Davutoğlu bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın demişti. Ve burada da Cumhuriyet Halk Partisi bütün eleştirilere rağmen bu dokunulmazlıklar kaldırılırsa HDP'li milletvekillerine yönelik ciddi soruşturmalar başlayacak uyarılarına rağmen iktidara yakın davranmış, onun güven suyuna gitmişti deyim yerindeyse. O günden bugüne de benzer bir yaklaşım içindeyiz. Değildi. HDP'yle yan yana görmenin ya da HDP'nin desteklediği bir şeyi desteklemenin kendisine siyaseten zarar vereceğini düşünüyordu. Son testleri de bu durum tersine döndü. Özgüvenin yükseldiği biçiminde de bu değerlendiriliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde. Ve testlere de bir takım noktalara itirazlar vardı. 2 yıllık getirilmesi özellikle testlerinin, ki 2 yıl sonra seçim bitmiş olacak Türkiye Cumhuriyeti'nde ve yönetim değişecek büyük ihtimalle. Bu 2 yıllık getirilmesine itiraz etti Cumhuriyet Halk Partisi. Yabancı askerlerin Türkiye'de koşlandırılması gibi bir madde var. Bu ne demek? Niye yapıyor bunu Türkiye? Hangi askeri getirecek ki Kemal Kılıçdaroğlu? Yabancı postalların Türkiye'de olmasına tahammül edemeyiz diye bir açıklama yaptı. Buna itiraz etti. Ve aslında işin özünde ise Suriye politikasına hükümetin itirazı vardı. Ve buna redoyu verdi. Bu redoyunun karşılığında hükümetin yapacağı propaganda da belliydi. Yurt dışından Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Bu Suriye operasyonlarına karşı çıkıyorlar. Bundan geri dönmesini istiyorlar Türkiye'nin. İçeride de bunların destekçileri var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyorsunuz. Terörle mücadelesine Türkiye'nin destek vermiyor gibi bir propaganda. Bu propagandaya karşı da Cumhuriyet Halk Partisi aslında 2 yıllık tezkerenin ne kadar sıkıntılı olduğunu anlatıyor ve bunu izah etmeye çalışıyor seçmene. Ama diğer taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla Türkiye'ye gelebilecek yabancı askerle ilgili böyle bir iznin neden alındığını sorguluyor. Ben Türkiye'de yabancı asker postalının gezmesine müsamaha edemezdim. Bunun için de hayır dedim tezkereye de diyerek kendi pozisyonunu izah etmeye çalıştı. Ama dediğim gibi çok uzun bir süreden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ezber bozdu diyebileceğimiz bir yaklaşımla bu tezkereye hayır dedi. Bunun da tepkileri oldu. İyi Parti, Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti evet dedi bu tezkereye. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bir yerin çıkar mı diye bir tartışma da söz konusu. Ama bu oylamadan bir gün önce İyi Parti'nin genel başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir araya gelmişlerdi. Muhtemelen orada bu mesele de konuşulmuş olabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamalarda CHP ile İYİ Parti'nin iki farklı parti olduğu vurgusu da vardı dünya görüşü açısından. Ortaklaşılan noktalar var ama bunlar sonuçta iki ayrı parti vurgusu özellikle yapıldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında en azından tezkere yüzünden şu ana kadar herhangi bir gerilimde yaşanmış değildir.
Ekonomiye de değinecek olursak yeni politikalar belirleniyor. Merkez Bankası'nın bu konuda girişimleri var. Ekonomiye ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
Yeni politikalar derken aslında Merkez Bankası faizi düşürmek için bir gerekçe arıyor. İlk başta TÜFE Naci Ağbal görevden alınıp Şahap Kavcıoğlu geldikten sonra TÜFE'nin üzerinde bir politika faizi belirlenecek sözü vardı Kavcıoğlu'nun. Sonra o TÜFE düşmedi. Düşmeyince faizler indirilemedi. Bu kez biz çekirdek enflasyonu göz önünde bulunduracağız dedi Merkez Bankası ve faizi düşürdü. Ama bir puan düşürebildi. Çünkü çekirdek enflasyon da çok yüksek Türkiye'de. Ardından daha fazla düşürmesi gerektiği siyasi olarak muhtemelen de talimat olarak Merkez Bankası Başkanı'na verilince gerekçe değişti. Çekirdek enflasyon da unutuldu. Türkiye'nin cari fazla vermesi için böyle bir arının atılması gerektiği üzerinde duruldu ve faizler 200 bas puan yani 2 puan indirildi. Bütün dünyada parasal sıkıştırma, aynı zamanda bu belirsizliği ortadan kaldırma, milli paranın değerini yeniden ortaya koymak için faizler arttırılırken Merkez Bankası faizleri düşürdü. Geçmişte de bütün dünyada faizler düşürürken Merkez Bankası faiz yükseltmişti. Yani Türkiye dünya ne yaparsa tersini yapar bir pozisyonda şu sıralarda. Tabii bu dövize, kurlara çok ciddi etkisi oldu. Kurlar yükseldi. Sonra belli bir şekilde geriye doğru giderken kurlar Şahap Kavcıoğlu'nun bugünkü açıklamasıyla bir de tekrar geriye doğru yükseldi. Ve bütün ekonomistler de bu oynaklığın Türkiye'de fiyat belirlemeyi imkansız hale getirdiği konusunda uzlaşmış görünüyorlar. Ama bir türlü engellenemiyor. Çünkü hükümet bir yandan faizi düşürmek istiyor. Bir taraftan bu oynaklığı engellemek istiyor. Bu nasıl olacak sorusuna AK Parti sözcüleri diyorlar ki daha çok ihracat olacak. Dolar fazlalaşacak. Ve fazlalaşan dolar neticesinde de doların fiyatı aşağıya inecek. Ama ekonomistler bunu çok gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorlar. Geçmişte de aslında Berat Albayrak benzer bir politikayı, deneysel bir politikayı uygulamış ve Türkiye büyük zarar görmüştü. Şimdiki uygulama için de deneysel bir uygulama bakılıyor. Ama bunun dışında bir şart var mı hükümetin? Yani mesela hukuku düzeltip yargılamayı eşit hale getirmek, siyasi partiler yasasında değişiklik yapmak, rantın önüne geçmek gibi gözlemciler böyle bir imkan da olmadığını söylüyor hükümette. O nedenle biraz enflasyona yol verdiğini, biraz işte gelirleri arttırmak için dar gelirlerde zamların yüksek yapılması açısından bu asgari ücrette bir önemli adım atacağını hükümetin aktarıyorlar. Ama tablonun geneline baktığımızda Türkiye'de ekonomiyle ilgili çok ciddi sorunlar var. Ve 27 milyon insan OECD Dünya Bankası'nın tanımlamasına göre yoksulluk sınırının altında. Yani gerektiği gibi yaşayamıyor Türkiye'de. Ve buna ilişkin de tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. İktidar kanadı diyor ki bu iş abartılıyor. Ve işte Cumhurbaşkanı'nın son açıklaması... Kapıcıların bile arabası var biçimindeydi. Türkiye'de ikinci el araba yetiştiremiyoruz demişti. Yani Türkiye'deki genel durumun kötü olmadığını, aş yok diyenin yalan söylediğini aktarmıştı. Muhalefet partileri ise her gün sokaktalar ve her gün bir yerde geziyorlar. Oralardan videolar paylaşılıyor. Orada da itiraz eden insanlar var. Yani tartışma biraz ekonomi üzerinden yürüyor ama bu arada faiz indirme inadı nedeniyle döviz aldı başını gidiyor. Türk lirası baş aşağı ve çok ciddi değer kaybediyor.
Bazı isimlerin de açıkça ifade edilmesiyle Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına dönecek olursak son olarak.
Valla şimdi tabii bir takım gazeteciler şöyle bir takım iddialarda bulundular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir isim belirledi. İsim gezer bir isim. O Cumhurbaşkanlığı olacak. Kimse çok fazla aklına gelmeyecek bir isim. kamuoyu bilmiyor ama iş dünyası biliyor. Geçmiş de CEO'luk yapmış bir isim diye. Bu iddialar ne kadar doğru bilmiyorum ama şu anda görüntü hem İstanbul hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacakmış gibi bir çalışma içinde oldukları. Her ne kadar kendileri işte biz belediye başkanlığı yapıyoruz dese de Ankara ve İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu bizim böyle bir derdimiz yok dese de Cumhurbaşkanlığı ile ilgili tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Meral Akşener'in burada tabii yaklaşımı önemli. Kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, Millet İttifakı çerçevesinde belirlenen adayı destekleyeceğini önceden, çok önceden açıklamıştı. İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in yaklaşımı biraz da sanki muhtemel adaylar İmamoğlu ve Yavaş diye bakılırsa Yavaş'tan yana görünüyor. Katıldığı bir programda anlattığı hikayelerden de bu sonuç çıkıyor. Ancak işte Yavaş mı olur, İmamoğlu mu olur ya da Kemal Kılıçdaroğlu anketlerde biraz daha desteklenir bir vaziyette olursa kendisi mi aday olur? Bunlarla ilgili henüz bir netlik yok. Ama İYİ Parti tavrını belirtmiş durumda. Biraz sanki Kılıçdaroğlu olmasa daha iyi olur mu acaba gibi bir yaklaşım içerisinde. Diğer taraftan da hem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın daha çok Türkiye meselesiyle ilgili değerlendirme yaptığını görebiliyoruz. İkisi de yalnız bugünden kendilerinin Cumhurbaşkanı adayı, muhtemel adayı göstermesine tepkiler. İşte biz arkadaşlarımızla yemek yemeye geldik. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle bir iddiamız yok. Bizim iddiamız şu gibi değerlendirmeleri bu süreçte görmek yok.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.